Ayrım 4.
Bu çok korkunç. Anahtarla denedim, kapıyı açamadım. Hiçbir kilide uymadı. Sonra ne yaptığımı bilmeden kapıya yüklendim. Meğer kilitli değilmiş kapı. Hemen açılıverdi. Ortalık karanlık, göz gözü görmüyor. Fener ışığını az açıp peşkiri kaldırınca ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Korkunç olan ne? Az kalsın yerde yatan kızıldırlı John'un eline basacaktım Hak. Ne dedin? Eline mi basacaktın? Evet, yüzü koyun yerde yatmış herif. Horul horul uyuyordu. Gözünün üzerinde eski pis bir sargı vardı. Aman tanrım, ne yaptın o zaman? Uyandı mı haydut? Hayır, kıpırdamadı bile. Sızıp kaldığı kesin. Ben de peşkiri kapattığım gibi dışarı fırladım. Senin yerinde olsaydım peşkiri meşkiri unuturdum. Olur mu? Onu orada bırakır mıyım hiç? Sonra teyzem ne der bana? Peki Tom, sandığı gördün mü orada? Şu söylediğin söze bak Hak. O anda sandık mandık, haç maç görecek göz mü vardı bende? Kızılderili John'un yanında boş şişeyle paslı teneke maşrapadan başka hiçbir şey görmedim. Dur, dur. O karanlık odada iki fıçı, bir sürü de şişe vardı. Hala almadı mı o kalın kafan? Korkunç bir yerdi diyorum orası. Olabilir. Peki Tom, madem Kızılderili John sızıp kalmıştı diyorsun, sandığı oradan almanın zamanı değil mi sence? Tom arkadaşını onayladı. Evet, tam zamanı. Bu söz Hak'ı titretmeye yetti. Ben böyle bir şey yapamam. Ben de yapamam Hak, dedi Tom. Konuşmasını şöyle sürdürdü. Kızılderili John'un yanında yalnızca boş bir şişe vardı. Anlıyor musun? Bir şişe. Oysa iyice sızıp kalması için John'un 3 şişeyi içmesi gerekmez mi? Düşünceye vardı ikisi de. Sonra Tom... ''Bana bak Hak'' dedi. ''Bana kalırsa Kızılderili John'un handan çıkıp gittiğinden emin olmadıkça bu işe girişmeyelim. Her gece gözetleyelim orayı. Bir gün nasıl olursa ayrılacaktır handan. Bir işi çıkınca tabii. Biz de işte o zaman alırız sandığı. Doğru, öyle yapalım. Bütün gece gözetleyeceğim orayı. Sen de bu işin geri kalanını üstlen.'' ''Tabii, gelip miyavlarsın bana Hak, ama hala uyuyorsam birkaç küçük taş atarsın cama, hemen uyanırım.'' ''Peki Tom, anlaştık.'' ''Hak, rüzgar dindi bak, ben de eve gideyim. Bir iki saate kalmaz gün de ışır. Hadi geri dön sen de, hanı gözetlemeye başla.'' ''Peki Tom, bu iş bir yılda sürse han ve çevresini bir hayalet gibi gözetleyeceğim. Gündüz uyurum, gece nöbet beklerim.'' ''Güzel.'' Peki gündüz nerede uyuyacaksın Hak? Bu da sorulur mu Tom? Ben Roger'sin samanlığında tabii. Babasının yardımcısı Zenci Şeyh amca var ya, o da izin verdi samanlıkta kalmama. Arada sırada su taşımada ona yardım ettiğimden aramız çok iyi Şeyh amcayla. Ben su götürüyorum, o yiyecek veriyor bana. Beni oğlu gibi seviyor. Korku gecesi. Yargıç Teacher ile çocukları tatilden sonra kente dönünce Tom çok sevinmişti. Bir anda ne Kızılderili Joe ne de hazine kaldı aklında. Becky'nin yanında her şey anlamsızdı. Varsa yoksa Becky'ydi. Hemen onu görmeye koştu. Bütün gün okul arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynadılar. Becky kendisi için düzenlenecek olan piknik gezintisinin ertesi günü yapılacağı haberini de duyurdu arkadaşlarına. Elbette Tom da çağrılılar arasındaydı. Tom o gece Hak'ın miyavlamasını bekledi durdu. Bir yandan da pikniğin güzel geçeceğini düşündüğü için rahat bir uyku uyuyamadı. Onu uyutmayan başlıca neden gömüyü ele geçirince birdenbire kavuşacağı o yere göğe sığmaz şan ve şöhret tutkusuydu. İşte bu nedenlerle Tom bütün gece yatağında döndü durdu. Hak da miyavlamamıştı. Sabah saat 11 sıralarında büyük bir kalabalık Yargıç Teacher'ın evinin önünde toplanmıştı. Geziye başlama saatini bekliyorlardı. Büyükler ve küçükler temiz ve sade giysileri içinde papatyalar gibi canlı öbekler oluşturmuştu. Az sonra sanki bütün kasabalığı oraya toplanmıştı. Özel olarak bu gezi için tutulan ve rıhtımda onları bekleyen buharlı gemiye doğru yola koyuldular. Bayan Teacher akşam geç kalabileceklerini düşünerek Becky'ye piknik yöresinde büyük ırmağın kıyısında oturan Sasilerin evinde geceleyebileceklerini söylemişti. Hasta olduğu için geziye katılamayan Sid, Mary ile birlikte evde kalmıştı. Tom, Bayan Teacher'ın geç kalabilirsiniz sözüyle Huck'ı düşündü. Ya peki bu gece Huck gelirse ne olacaktı? Kamp ateşini ve çevresindeki şöleni de kaçırmak istemiyordu. Neredeyse bir hafta geçti. Huck hala gelmedi. Bu gece de inşallah gelmez diye söylendi kendi kendine. Neşeli şarkılar, oyunlar, kahkahalarla büyük bir şamata içinde yol alıyordu vapur. Burada, bu dingin doğada, gökyüzüne uzanmış, belki de yüzyıllık sedirlerin, o güzelim nadinlerin oluşturduğu ormanlık alan, karşıdan görününce birden makinaların çalışması durdu. Vapur, önceden kazandığı hızla sanki yelkenli bir gemi gibi süzülerek ağır ağır karşı iskeleye yanaştı. Piknik yolcuları gülüşe oynaşa iskeleye çıkmaya başladılar. Güverteler bir anda boşalmış, vapurda kimse kalmamıştı. Geniş bir kumsaldan sonra orman başlıyordu. Ağaçlar altına gelindi. Sepetlerden yiyecekler çıkarıldı, yerlere yaygılar serildi. Oyun araçlarına, iplere, toplara gelmişti sıra. Bütün bu şamatayı, gürültüyü bastıran bir ses duyuldu. ''Dikkat, dikkat!'' Mağaraya gitmek isteyenler lütfen kulak versinler. Bu ses iki kez daha yinelenince ormanın gizemli derinliği bir anda önemini yitiriverdi. Oyunlarını bırakanlarla oturmaktan sıkılmaya başlayanlar bu çağrıya hemen uydular. Mağara için mumlar hazırlandı. Mağaranın bulunduğu tepeye doğru bir koşudur başladı. Önce soğuk bir odaya girdiler. Romantik görünüşlü, oldukça geniş bir yerdi burası. Duvarlardan sızan sular mumların titrek ışığında boncuk boncuk parlıyordu. Gün ışığı almayan kadife yumuşaklığındaki yeşil yosunlar duvarları sarmıştı. Ürpertici bir serinlikte içteki dip bölmelere doğru ilerlemeye başladılar. Dar geçitte mumun öflez ışıkları gölgeler oluşturuyordu. Büyüklerden ayrılmak istemeyen çocuklar düşe kalka telaşla ilerliyorlardı. Mağara, McDouglas mağarası olarak bilinirdi. Birinden diğerine ara geçitlerle bağlanan irili ufaklı hücrelerden oluşmuştu. Bugüne değin kimse gereğince gezebilmiş değildi. Mağaranın büyüklüğü üzerinde kimse bir şey bilmiyordu. İlk girişteki ürkekliği üzerinden atan çocuklar yine oyunlarına başlamışlardı. Köşelere saklanıp birbirlerini korkutuyorlar, ortalığı heyecanlı bir gürültüye boğuyorlardı. Uzun süredir devam eden oyunu bir ses böldü ve artık dönmeleri gereğini duyurdu. Vapur yarım saattir düdük çalıyordu. Gemi pırıl pırıl ışıklar içinde kente döndü. Tüm günü oyun oynayarak geçirmiş olan çocukların pek çoğu yorgunluktan uyuyakalmışlardı. Saat 10'a geliyordu ve hava iyice kararmıştı. Geminin iskeleye yanaşmasıyla kalabalık dalgalandı, kıyıya taştılar ve bir anda dağıldılar. Huck yine gözcülüğünü sürdürüyordu. Saat 11'i vurdu. Hanın ışıkları söndü. Bir süre daha bekleyen Huck artık iyice umutsuzluğa kapıldı. Hiçbir hareket yoktu. En iyisi gidip yatmak olacak diye düşünürken bir ses işitti. Hemen toparlandı ve tüm dikkatiyle izlemeye başladı. Hanın kapısı açılmıştı. Aceleyle kapıdan fırlayan iki adam kollarının altında bir şey taşıyorlardı. Bu hazine olmalıydı. Demek kaçıyorlardı. Tom bunu bilmek isterdi. Ne var ki zaman yoktu. Adamları gözden kaybetmek istemiyordu. Hemen peşlerine düştü. Evleri geçerek ırmak kıyısına doğru yürüyorlardı. Biraz daha gittikten sonra tepeye tırmanmaya başladılar. Doğruğa gelince küçük bir çalı kümesinin arkasına girdiler. Orada kayboldular. Huck onlara gittikçe yaklaşıyordu. Ağır ağır yürüyerek biraz daha ilerledi, dinledi, hiç ses yoktu. Ayak sesi de duyulmuyordu ortalıkta. Olduğu yerde iyice saklanarak bir süre bekledi. Çok hafif, uzaklaşan bir takım sesler duydu. Hemen doğruldu, sesin geldiği yöne doğru yavaş yavaş yürüdü. Artık bulundukları yeri biliyordu. Karanlığa alışan gözleri çevreyi tanımıştı. Birkaç adım ileride Bayan Douglas'ın bahçe duvarı vardı. Yeri bildikten sonra kazı yerini bulmak kolay olacaktı. Konuşmaya başladı karanlığın adamları. Aksilik işte, görüyor musun? Evde konuklar var. Bu geç saatte hala ışıklar yanıyor. Ne konuğu? Ben kimseyi göremiyorum. Önündeki daldan göremiyorsun. Şöyle yaklaşırsan kolayca görürsün. Evet, evet konuklar var. En iyisi bu işten vazgeçmek. Yakalanacağız diye korkuyorum. Neler saçmalıyorsun sen? Neden yakalanacakmışız? Öç alacağım dedim sana. Bir daha fırsat geçmeyebilir. Bu kadının kocası bana çok kötülük etti. Adam şimdi ölü ama yargıçlık yıllarında beni az mı tutuklattı? Öcümü almam gerek, işitiyor musun? Adam öldüyse karısı yaşıyor ya. Sakın ileri gitme, öldürme. Öldürmek mi? Öldürmek isteyen kim? Daha beterini yapacağım. Onun suratını dağıtacağım. Hem öyle dağıtacağım ki bir daha insanların arasına çıkamayacak. Bu kadar korkunç olamazsın. Sus, sana düşünceni soran mı var? Bana yardım et yeter. Tek başıma yapamam. Eğer beni bırakıp gidersen öldürürüm seni, anladın mı? Pekala, anladım. Ne zaman başlıyoruz işe? Sen onu söyle. Işıklar sönünceye kadar burada bekleyeceğiz. Acele işe şeytan karışır. Acelenin ecelle arkadaş olduğunu da unutma. Sus ve bekle. Yine sessizlik sardı karanlık geceyi. Hakk'ın yüreği duracak gibiydi. Birden oralardan kaçıp kurtulmayı düşündü. Bayan Douglas'ı gidip bulmak istiyordu. Soluk almaktan bile korkarak olduğu yerde geriye döndü. Yere iyice eğilerek sürünmeye başladı. Tehlike bölgesinden uzaklaştığına kesin inandıktan sonra birden fırladı. Tepeden aşağı koşarak indi. Wesley'in evine ulaşmıştı bile. Kapıya gürültüyle vurdu, vurdu, vurdu. ''Kim o? Bu saatte ne istiyorsun?'' ''Lütfen yardım edin, anlatacaklarım var.'' Kapı ağır ağır gıcırtıyla açıldı. Hak arkasına kuşkuyla bakarak içeriye daldı. Soluk soluğa kalmıştı. Gördüklerini Bayan Douglas'ın tehlikede olduğunu anlattı. Çok geçmeden yaşlı adamla oğulları tepeye ulaşmışlardı. Üçü de silahlarını kuşanmıştı. John'un kendisini görebileceği korkusu Hak'ı yine gerilerde bıraktı. Bir kayanın arkasına saklanarak beklemeye başladı. Onlara uzunca gelen kısa bir sessizlikten sonra bir patlama ve ardından bir çığlık duydu. Artık daha fazla bekleyemezdi. Yerinden bir ok hızıyla fırlayarak yokuş aşağı kente doğru koştu, koştu, koştu. Ertesi gün erkenden uyandığında gün doğmak üzereydi. Akşam kendisi döndükten sonra neler olduğunu merak ediyordu. Aceleyle giyinip Bester'in kapısını çaldı. Evdekiler henüz uyuyorlardı. Pencereden uykulu bir ses, ''Kim o?'' diye bağırdı. ''Lütfen açım, benim, Huck Finn. Gel içeri çocuğum, hoş geldin.'' Çağrı hoşuna gitmişti Huck Finn'in. Böyle güzel sözleri pek sık duymazdı. ''Senin karnın açtır bu saatte, kahvaltı hazırlayayım.'' ''Nereye kayboldun gece? Seni her yerde aradık, bulamadık. Çok korkmuştum, oradan uzaklaştım.'' ''Evet, anlıyorum. Korkunç bir gece geçirdin. Kahvaltıdan sonra biraz yat ve uyu dilersen. Fakat hala konuşmak ister gibi bir hali vardı ihtiyar adamın.'' ''Peki ama Hak, gece bitti. Bugün yeni bir gün ve sen sapır sapır titriyorsun. Korkuyor musun hala? Neden bu kadar korkuyorsun? Hem korka korka o adamları neden izledin?'' ''Oh, benim başıboş gezmekten hoşlandığımı bilirsiniz. Zaman zaman da uykum kaçıyor. Dün gece de öyle olmuştu. Biraz dolaşmak için çıktım. Sonra karanlıkta o iki adam belirdi. Kollarının altında bir şey vardı. Çaldıklarını düşündüm. Usulca arkalarından gittim. Bir taraftan da kim olabileceklerini merak ediyordum.'' Derken bir sigara ışığında beyaz sakallı, sağır ve dilsiz denilen İspanyolu tanıdım. Öteki serserinin biriydi. Evet, sonra ne oldu? Hızlı hızlı yürüyorlardı. Ben de yürüdüm. Ne yapacaklarını görmek istiyordum. Bayan Douglas'ın evine kadar geldik. Orada durdular. Sonra İspanyol arkadaşına bir şeyler söyledi. Demek sağır ve dilsiz konuşuyordu. Hak birden sustu. Anlatırken sanki o geceye yeniden dönmüştü. Heyecanla yaşadıklarını sıralarken gereğinden fazla konuşmuştu. Sıkıntıyla toparlandı ve sessiz oturdu. Wesler onun sırtını yavaşça okşayarak korkusunu hafifletmeye çalıştı. ''Korkma yavrum, seni yalnız bırakmayacağım. Bana güven ve gördüklerini anlat. İspanyolu iyi tanıyor musun? Hakkında ne biliyorsun?'' Hak ihtiyar adamın yüzüne kısa bir an baktı, karşısındaki gözlerden doğruluk taşıyordu. Bir daha baktı ve eğilip kulağına fısıldadı. İspanyol kızılderili Joe ile konuşuyordu. Kahvaltıda bol bol söyleştiler. Hak susunca ihtiyar adam konuşmaya başladı. Gece yatmadan önce çevreyi dolaştıklarını, kan izine rastlamadıklarını, sadece bir torba bulduklarını anlattı. Ne vardı torbanın içinde? Huck heyecanlanmıştı. Telaşla sorduğu soru üzerine Wessler bir an onun yüzüne baktı ve yanıtladı. Birkaç araç gereç. Neden heyecanlandın? Başka bir şey mi bekliyordun? Huck söyleyecek söz bulamadı. Rahatsız hali ihtiyarı güldürmüştü. Zavallı çocuk, bu olay seni çok fazla etkilemiş olmalı. Rengin bile sarardı. En iyisi biraz uyu ve kendine gel. Huck kendi kendine kızdı. Aptal gibi her saniye kendisini ele veriyordu. Ne vardı heyecanını bu kadar belli edecek? Fakat şimdi bildiği bir şey vardı. Kızılderili Joe ve İspanyol'un götürdüğü torbada araç gereç varsa paralar iki numaradaydı. Polis onları yakalayınca kasayı almak kolay olacaktı. Tom'un habere nasıl sevineceğini düşününce gülümsedi. O gün pazardı ve herkes kilisenin bahçesinde toplanmıştı. Konuşulan tek konu gecenin olayıydı. Tom kasabalı haydutların yakalanmadığına üzülüyordu. Küçük kümeler halinde toplaşan insanlar Bayan Douglas'a yardımı için Wessler'e teşekkür ediyorlardı. Wessler başta teşekkür edilmesi gerekenin kendisi olmadığını söylüyorsa da onu pek dinleyen yoktu. Olayın heyecanını herkes içinde hissediyordu sanki. Polly teyze bir tarafta konuşan Sue'nun annesi ve Bayan Teacher'ı görünce onlara doğru yaklaştı. Becky'nin nasıl olduğunu soruyordu annesi. Bayan Harper şaşırmıştı. Kızını görmediğini söyledi. O sırada Polly teyze de söze karışarak Tom da gelmedi dedi onlara. İki kadın etrafındaki insanlara çocukları soruyorlardı. Fakat hayır, kimse görmemişti. Nerede olduklarını bilmiyorlardı. Kilisenin bahçesindeki kalabalık yeni bir haberle dalgalandı. Herkes birbirine Tom ve Becky'yi soruyordu. Fısıltılar çoğalmıştı. Kimse vapur dönüşü çocukları gördüğünü anımsamıyordu. Polly teyze ve Bayan Teacher ağlıyordu. Biraz sonra herkes etrafa dağıldı, kayıpları aramaya çıktılar. Saatler geçti, akşam oldu ve kimse bulunamadı. Korkulu saatler. Tom ve Becky mağaradaydılar. Uzun bir zaman arkadaşlarıyla oraya buraya koşturup durmak onları sıkmıştı. Kendi kendilerine yeni bir oyun bulmuş, duvarlardaki yazıları okumaya dalmışlardı. Ellerindeki mumun duvarlarda ıpılayan gölgeli ışığını izlemek, bir süre değişik yazılar okumak hoşlarına gitmişti. Farkında olmadan bölmeden bölmeye geçmişlerdi. Tüm kasabalı geç oldu düşüncesiyle vapura geri dönerken onlar iç kısımda bulundukları küçük bir gölün kenarında dinleniyorlardı. Elbette herkesin gittiğini duymamışlardı. Şimdi yine tüm kasabalı kendilerini aramak için yollara dökülmüşken onlar da iki gün sonra hala mağaradan çıkışın yolunu arıyorlardı. Tom, artık yürüyecek halim kalmadı. Çok yoruldum ve hep dolaşmaktan bıktım. İyi ama buradan çıkmamız gerek. Yolu bulacağız inan. Yeter ki biraz sabırlı ol. Mumlar tükenmişti. Mağaranın karanlığı içinde duvarları elleriyle yoklayarak ilerlemeye çalışıyorlardı. Biraz sonra iyice umutsuzluğa kapılan Becky ağlamaya başladı. Sus lütfen Becky, ağlamakla bir yere varamayız. Kalkıp uğraşman gerek. Bir taraftan o da çaresizdi. Karnı fena halde acıkmıştı. Yine de kendisi de oturursa Becky'nin iyice umutsuz olacağını biliyordu. Bir yol bulmalıyız diye düşündü. Sonra birden cebindeki uçurtma ipi geldi aklına. Hemen çıkardı, ucuna bir kaya parçası bağladı ve karşı tarafa fırlattı. Becky'ye kendisini beklemesini söyledi ve ipe tutunarak ilerlemeye başladı. İpin sonuna gelmişti. Becky'ye seslendi. İple yürümek kolay oluyordu. Az sonra o da gelmişti yanına. Tom ipi toparlayıp tekrar attı. Becky oturmuş bekliyordu. İlerledi. Bir ara ayağı bir boşluğa gelmişti. Sendeledi fakat düşmedi. İpin sonuna gelmişti yine. Becky'yi çağırdı. İyi ama böyle nereye gidiyoruz? Tom, yönümüzü bilmiyoruz ki. Olsun, bir yere çıkar eminim. Bomboş oturmaktan iyidir. Sus Tom, bir ses duydum. Dinlediler, bu defa çok hafifti bu ses. Tom da duymuştu. Sen bekle, ben ipi bir daha atacağım. Belki bizi aramaya geldiler Tom, ben de geleyim. İki kişi yürümek zor olur, bekle. Ben gidip bakayım, seni çağırırım. İp tekrar atıldı ve Tom gitti. Mağaranın bu kısmında taban pek düzgün değildi. Kayalar ayağına takılıyordu sık sık. Yavaş yavaş ve dikkatle ilerledi. Bir tarafını incitmek istemiyordu. Bir köşeye geldiği zaman birden gözü parladı. Biraz ileride bir delikten ışık sızıyordu. Tom sevinçle ışığa doğru süzüldü. O kadar heyecanlanmıştı ki "Buradayız!" diye bağırmak istiyordu. Fakat sesi çıkmadı. Son bir gayretle ışığın süzüldüğü deliğe gözünü yaklaştırdı. "Aman tanrım, o da ne?" Aşağıdaki kızıl derili Joe idi. Bu kez korkudan dili tutuldu. Bir süre kıpırdayamadan öylece bekledi. Sonra telaşla geriye döndü, geldiğinde nefes nefeseydi. "Ne oldu Tom, neden beni çağırmadın? Bu tarafta yer kötü, kocaman kayalar var, hem nereye gittiğimiz belli değil," diye düşündüm. "Peki o ses neymiş?" "Yarasalar var, onların sesi olmalı. Zaten karanlık, hiçbir şey görünmüyor." Kızılderili Joe'yu gördüğünü söylemek istemiyordu. Bir süre durdu, sonra tekrar konuştu. "Galiba yoruldum, azıcık uyumak istiyorum belki." Umutsuzdu. Şimdi de önlerine kızılderili Joe çıkmıştı. Mağaradan nasıl çıkacaklarını bilmiyordu. Karınları zil çalıyordu. Kısaca dünyanın sonu geldi diye düşündü ve sessizce ağlamaya başladı. Kurtulur. Salı günü öğleden sonra kasaba hala yas içindeydi. Kayıp çocuklar yoktu. Halk sık sık toplanıp birbirlerine haber iletiyor, sorular soruyordu. Fakat sonuç yoktu. Bayan Teacher hastaydı. Yattığı yerde hep kızını sayıklıyor, ateş içinde yanıyordu. Polly teyze ondan da kötüydü, perişandı. Üzgün üzgün sağa sola koşuyor, aklına gelen yerleri gidip kendisi arıyordu. Ya da aramaktan dönenlerden haber soruyordu. Hava karardı, herkes evlerine çekildi. Artık yavaş yavaş onları bulmaktan umut kesiliyordu. Birden kilisenin çanları çalmaya başladı. Bulunmuş demekti, sevinçli haberler demekti. Kapılar açıldı, meraklı başlar sokağa uzandı. Biraz sonra neşeli, bağıran insanlar doldurmuştu sokakları. "Hey, uyanın, yitikler bulundu, onları bulmuşlar, uyanın, uyanın." Kent pırıl pırıl aydınlanmıştı. O gece bir daha kimse yatmadı. Her tarafta bayram havası vardı. Tom ve Becky kendileri için hazırlanmış masaya oturmuşlardı. Bir taraftan nefis yiyecekleri atıştırırken bir taraftan da serüvenlerini anlatıyorlardı. Kimse uçurtma ipinin böyle bir işe yarayacağını düşünmemişti şimdiye kadar. Tom o bozuk yolda Becky'nin ayağını incitebileceği düşüncesiyle ipi başka bir yöne atmayı denediğini söylemişti. Kızılderili Joe'yu söylemek istemiyordu. Hak kızabilirdi, boş boğazlık ettiği için. Üstelik korkuyordu da. İpi birkaç kere attıktan sonra gördüğü gün ışığını anlattı. Sonra Becky yanına gelmiş ve vadiye inmişlerdi. Bir süre sonra da kendilerini arayan sandalı bulmak artık onlar için sorun olmamıştı. Bu mağara dönüşünde 2-3 gün kendilerine gelemediler. Tom kendisini yorgun hissediyordu hala. O 2 günlük korkunç açlıktan sonra doymak bilmiyordu canı. Her şeyi yemek istiyordu. Her şeyi özlemişti. Huck'ın hasta olduğunu duydu. Bayan Douglas'ın evinde kalıyordu arkadaşı. Tepede olanları anlattılar. Merak etti. Acaba Huck hazinenin izini bulabilmiş miydi? Düşündü. Bayan Douglas'ın evinde konuşamazlardı. Üstelik Huck hastaydı. Bir iki gün daha beklemeye karar verdi. Joe'nun sonu. Bir süre sonra yaşam normale dönmüştü. Tom, Huck'ı ziyarete gitmek üzere yola çıktı. Hakim Teacher'ın evinin önünden geçerken Becky'yi görmek istedi. Bahçe kapısının önünde yargıç birkaç arkadaşıyla konuşuyordu. Gülerek Tom'a sordu. "Tom, tekrar mağaraya dönmek ister misin?" "Olabilir. Hem belki gitmek isteyen başkaları da vardır." "Yok yok, sanmıyorum. 2 gün aramak gözünü yıldırmıştır herkesin. Hem artık gitmek isteyen olsa da gidemez. Neden? Sizin bulunduğunuz gün kapısını demirlerle kapattılar. Anahtar da bende. Artık kimse çıkamaz." "Aman, nasıl yaptın bu işi? Kızılderili Joe içerideydi." Tom kireç gibi olmuştu. Kekeliyordu. Birkaç dakika içinde haber yayıldı. Bir düzine sandal McDouglas mağarasının yolunu tuttu. Büyük buharlı gemi insan doluydu ve Tom da oradaydı. Mağaranın kapısı açılır açılmaz acıklı bir görüntüyle karşılaştılar. Kızılderili Joe yerde ölmüş yatıyordu. Yanında kırılmış bıçağı duruyordu. Belli ki kapıyı açmaya çalışmıştı. Yerde orada burada yarasa artıkları duruyordu. Açlığını bastırmak için onları yemiş olmalıydı. Girişin biraz ilerisinde duvardaki su sızıntısının dibini kazımıştı. Açtığı küçük çukurda su birikmişti. Fakat bu suyun ve yarasaların yaşamı için yeterli olmadığı, yerde uzanmış yatan John'un zavallı halinden belli oluyordu. Kızılderili mağara girişinin yakınında bir yere gömüldü. Cenaze töreninden sonra Tom ve Huck herkesten uzak bir yerde buluştular. Huck, Wester'ın anlattıklarından başka bir şeyden haberi olmayan Tom'a tüm olanları anlattı. Fakat hala 2 numaranın neresi olduğunu bilmiyordu. Tom onun sözünü kesti. Huck, şunu bil ki para asla 2 numarada değil. Nasıl, yoksa hazinenin yerini biliyor musun? Evet, hazine mağarada saklı. Nerede, nerede? Mağarada saklı diyorum. Tom, yoksa benimle alay mı ediyorsun? İnan doğru söylüyorum. Hem neden alay edeyim? Sen şimdi söyle bakalım. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Elbette geliyorum. Ne zaman gideceğiz? Ne zaman istersen. Bak yol uzun. Bir sandal bulmamız gerek. Kürekleri ben çekerim. Sen yorulmazsın. Yanımıza ekmek, et, biraz ip, kibrit ve mum almamız gerek. Ayrıca tekrar düşün ve kendine güveniyorsan gel, tamam mı? Tamam, tamam. Öğleden sonra bir sandal kiraladılar ve mağaranın yolunu tuttular. Birkaç kilometre ilerledikten sonra Tom, Huck'a kıyıya yanaşacaklarını söyledi. Şimdi Becky ile çıktığımız deliği bulmamız gerek. Bir süre aradılar. Sonra Tom sevinçle bağırdı. İşte burada Huck. Bak, kimsenin bulamayacağı bir yer. Öyle değil mi? İki arkadaş delikten içeri girdiler. İpi sıkıca tutarak koridordan ileri doğru yürüdüler. Bir süre sonra Tom Huck'ın kolunu tuttu. İşte burası. Joe'yu son olarak gördüğüm yer. Mumu yukarı doğru kaldırdı. Etrafını iyice görmek istiyordu. Bak Tom, burada bir haç var. Tamam, o halde burası 2 numara olmalı. Haydi aşağı inelim de kasayı çıkaralım. Haçın bulunduğu yerde bir de kaya vardı. Tom bıçağını çıkardı. Hemen dibini kazmaya başladı. Toprak nemli ve yumuşaktı. Kolay kazılıyordu. Biraz derine inince bıçağın ucu sert bir cisme çarptı. Sandığı bulmuşlardı. Sevinçle zıpladılar. Ben başaracağımızdan emindim. Yaşasın, zengin olduk. Gelsin limonatalar, gitsin pastalar. Tom ciddi uğraşıyordu. Kapağı kaldırdı. Sandık ağzına kadar doluydu. Sevinçle "Yaşasın! Hey!" diye bağırdı ve Huck'a seslendi. "Gel tut, kaldıralım şunu da gidelim." Fakat sandık çok ağırdı. Yerinden kalkmıyordu. Sağa sola bakındılar. Paraları taşıyacak bir şeyler arıyorlardı. Huck öbür taraftaki bölmenin köşesinde bir takım eşyalar buldu. Eski bir pantolon yerdeydi. Üzerine bir kemer atılmıştı. Kenarda kocaman bir torba, hemen yanında iki yırtık gömlek duruyordu. John'un kaçarken yanında götüreceği eşyaları olmalıydı bunlar. Paraları ve altınları torbaya doldurdular ve torbayı omuzlarına kaldırıp dikkatle yürüdüler. Hava güzeldi. Üstelik çalışmak karınlarını acıktırmıştı. Sandala yerleşir yerleşmez çıkınlarını açıp ekmeklerini yediler. Güneş henüz batıyordu. Tom neşe ile küreklere asıldı. Kıyıya geldiklerinde Benny Tyler'ın el arabasını almaya karar verdiler. Torba ağırdı. Eve kadar taşıyamazlardı. Bir süre sonra torba arabaya yerleşmişti. Üzerini dikkatlice kapattılar. Kimse eşyalarına dikkat etsin istemiyorlardı. Eve gitmekten de vazgeçtiler. En iyisi kolay çıkarabilecekleri bir yere gömmekti torbayı. Bu ne hal? Nereye gidiyorsunuz böyle? Karşılarında Wester duruyordu. Haydi gelin bakalım çocuklar. Bayan Douglas sizleri görmekten sevinecektir. Ben de oraya gidiyordum. Gelin hem çay içer hem biraz konuşuruz. Ne var öyle arabanızda? Oldukça ağır görünüyor. Hurda demir mi yoksa? Evet, demir var. Gitmek istemiyorlardı. Fakat kuşkulanır korkusuyla hayır diyemediler. Az sonra da kendilerini Bayan Douglas'ın evinde buldular. Evde olağanüstü bir hal sezinleniyordu. Kentin ileri gelenleri salonda toplanmışlardı. Toz toprak içindeki hallerini görünce Bayan Douglas, Tom ve Huck'ı bir başka odaya aldı. Yeni takım elbiseler verdi ve yıkanıp giyinmelerini söyledi. Biraz sonra Sid içeri girdi. Demek o da oradaydı. Tom ve Huck ona aşağıda neler olduğunu sordular. Bayan Douglas kendisini o gece haydutların elinden kurtaran Wester için bir davet veriyordu. Birkaç dakika sonra herkes yemek masasının etrafında toplanmıştı. Toplantıyı kısa bir konuşma ile Bay Wester açtı. Bayan Douglas'a daveti için teşekkür ettikten sonra esas kurtarıcının Huck olduğunu açıkladı. O geceki olayı Huck'ın kendisine nasıl haber verdiğini anlattı. Bayan Douglas'ın teşekkür dolu sözleri, herkesin övgüsü, Huck'ı hem utandırmış hem de sevindirmişti. Mutluydu. Öyle ki sırtındaki yeni elbiselerin verdiği sıkıntıyı bile unuttu. Huck'ın kendisini kurtardığını duymak Bayan Douglas'ı çok duygulandırmıştı. Onun bundan böyle oğlu olacağını, okula gideceğini, iyi bir iş adamı olması için elinden geleni yapacağını söyledi. Sözler salondakilerce alkışlandı. Herkes sevinmişti. Tom heyecanlıydı. O heyecanla yerinden kalktı. Huck zaten çok zengin. Okula gitmesi iyi ama iş adamı olmasına gerek yok. Zengin oldu o, dedi. Konuklar ne dediğini anlamamışlardı. Şaşkın şaşkın bakarlarken Tom, "Biraz bekleyin, göreceksiniz," diye dışarı fırladı. Polly teyze üzüntüyle başını salladı. Bu çocuğun ne zaman akıllanacağını soruyordu kendi kendine. Yine kim bilir ne yaramazlık yapmıştı. Sesini çıkarmadan bekledi ve Tom sırtında kocaman bir torba içeri girdi. Biraz sonra herkes şaşkın masanın üzerine dağılan yığına bakıyordu. İlk defa bu kadar çok para ve altını bir arada görüyorlardı. Eskiye dönüş. Tom ve Huck'ın hazine öyküsü tüm kenti sarmıştı. Coşkuyla bir diğerine anlatılan olay yavaş yavaş herkeste bir hazine bulma umudu yaratıyordu. Uzakta kalmış, unutulmuş yerler kazılıyor, eski evlerin döşemeleri sökülüyordu. Tom ve Huck buldukları paraları ikiye böldüler ve büyükler bu kadar çok paranın bankaya yatırılması gerektiğini söyleyince onlar da öyle yaptılar. Yargıç Teacher, Tom'un kızını kurtarışını herkese anlatıyordu. Uçurtma ipiyle yol bulmak çok akıllı bir yol, diyordu. Tom yaşam boyunca çok başarılı olacak, biliyorum. O kadar akıllı ki büyük bir avukat olacaktır, eminim. Onu hukuk fakültemize yazdıracağım. Huck Finn artık Bayan Douglas'ın evinde kalıyordu. Sabah akşam elini yüzünü yıkıyor, saçlarını tarıyor, dişlerini fırçalıyor ve pırıl pırıl çarşaflar içinde uyuyordu. Ancak bütün bunlardan fena halde canı sıkılıyordu. O açık havada dolaşmayı, tarlaları, dağları, doğanın sonsuz derinliğini özlüyordu. Yemek yerken çatal bıçak kullanmak istemiyordu. Önüne hazır gelen o güzelim yemekler hiç tat vermiyordu. Çünkü o karnı acıktığı zaman yiyecek bir şeyleri kendisi aramaktan hoşlanıyordu. Güzel konuşması, kibar olması gerekliydi. Halbuki o doğal olmayı seviyordu. Kısacası zengin olmuştu ama mutlu değildi. Özgürlüğünü yitirmişti. Bu kural dolu yaşam bir süre devam etti. Bir gün Tom arkadaşını ziyaret etmek istedi. Bayan Douglas'ın evine geldiği zaman herkesi telaş içinde buldu. Huck yok olmuştu. 2 gün boyunca bütün kasaba halkı yine Huck'ı aradılar. Yoktu. Herkes onu bulmaktan artık umudu kesmişti ki 3. günün sabahı Tom'un aklına kentin dışındaki boş arsa geldi. Oraya kimse gitmemişti. Huck orada olmalıydı. Onu büyük bir fıçının içinde uyur buldu. Üzerinde eski, yırtık elbiseleri vardı yine. Tom oturup bekledi. Huck biraz sonra uyandı. Arkadaşına gülümsedi ve yanındaki torbadan kurumuş 1-2 ekmek dilimiyle kahvaltısını bitirdi. Peki ama Huck nedir bu halin? İşte görüyorsun, kahvaltımı yiyorum. İyi ama herkes seni çok merak etti. Bayan Douglas 2 gündür ağlıyor. Dönmelisin. Seni sevenleri üzmeye hakkın yok. Dönemem Tom. Bunu benden isteme. Neden dönemezsin anlamıyorum. Çok denedim. O yaşama alışamıyorum. Bayan Douglas iyi bir insan ama ben sıkılıyorum. Bir sürü sıkıcı kural istemiyorum. Özgür olmalıyım ben. Dilediğimi yapmalıyım. Para, hazine falan da istemem. Al hepsi senin olsun. Balık tutmak istesem izin, yüzmek istesem izin, gezmek istesem izin. Böyle yaşamak olur mu? Kibar olmalı, özen göstermeliymişim konuşurken. Evet efendim, siz nasıl istersiniz efendim demeliymişim. Her gün çıkıp tavan arasına, dilimin ucuna ne gelirse söylüyorum. Açıkçası sövüp sayıyorum. Böyle yapmasam patlayacağım Tom. Bayan Douglas başkalarının yanında şöyle rahat kaşınmama bile izin vermiyor. Esnemem, yeğirmem suç. Oturup kalkmam kabahat. Lütfen bir eve kapatmayın beni ne olur yalvarırım Tom. İyi hoş da herkes böyle yaşıyor biliyorsun. Ben istemem, yapamam, boğuluyorum anlıyor musun? Ormanları, ırmakları, denizleri, ahırları seviyorum ben. Keşke mağaradan hazine yerine silah bulsaydık. O zaman haydutlar gibi ormanda özgür yaşardık. Ne iyi olurdu. İyi ama zengin olmak haydutlar gibi yaşamamızı engel değil ki. Nasıl yani? Elbette haydutluk iyi değil. Bilmem, bana öyle geliyor. Bunun için önce saygın bir insan olmalısın. Seni bizim takıma alamayız. Alamaz mısın? Korsan olurken böyle bir şey söylememiştin ama. Korsanlık başka, haydutluk başka. Biz kibar haydutlar olmalıyız. Çetene girmek için kibar olmaya çalışacağım. Beni hiç bırakmayacaksın, söz mü? Sen benim en iyi dostumsun çünkü. Tamam, söz. Dost sözü. Önce kibar olacaksın. Kaba saba adamı çeteme alamam. Ünümüz zedelensin istemem çünkü. Tom Sawyer'ın çetesi derme çatma olmamalı, tamam mı? Haydutlar adam öldürür ama. Biz kibar haydutlar olacağız. Para çalan, banka soyan ama. Bizde para çalmak da banka soymak da yok, anlıyor musun? Hak, söz mü? Söz veriyorum, anladım Tom. Tamam, gel öyleyse benimle, koca adam. Hemen şimdi sana daha hoşgörülü davranmasını Bayan Douglas'a söylemeye gidiyorum. Bayan Douglas sevinç içinde kucaklıyordu onları. Tom az sonra evine giderken içi içine sığmıyordu. Sevinçten. İyi bir iş yapmış olmanın onurunu taşıyordu içinde. Bayan Douglas sevinçliydi. Artık üzülmesi için bir neden yoktu. Hak orada burada sabahlamaktan, yarı aç gezmekten kurtulmuştu. Kendisi her zamanki gibi Poli teyzenin evine gidiyordu. Düşündü. Hep evde ya da okulda olmak can sıkıyordu doğrusu. Hak haklıydı. Tek düze yaşam ona da zevk vermiyordu. Haydut olmak geldi aklına. İyi fikir diye mırıldandı. Hem arkadaşına söz vermişti. Çetesini kurmalıydı. Evet, bir amacı vardı şimdi. Rahatladı. İki elini cebine soktu. O çağlardaki gençlerin her şeye boş veren umursamazlığı ve kayıtsızlığı ile neşeli neşeli ıslık çalmaya başladı. Keyfi yerine gelmişti. Bütün öyküler gibi Tom Sawyer'ın öyküsü de burada bitiyor. Bir kitap bir çocuğun öyküsünü anlatıyorsa uygun bir yerinde hemen sona ermeli. Genç bir adamın öyküsü belki biraz daha uzun olabilir. Yetişkinler için yazılanlarsa hep mutlu sonla biter. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine tekerlemesini dilimizin ucuna getirecek mutlu bir sonla söz gelişi. Ama çocuklar için bu çok erken. Aranızda bu çocukların sonu ne oldu diye merak edenler çıkarsa, günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları ve yıllar da 10 yılları kovalayıp giderken sizler de boş durmuyorsunuz. Yıllar geçtikçe sizler de büyüyorsunuz. Şimdi Tom da, Huck da büyümüş olmalılar. Hiç kuşkumuz yok. Onlar bugün de çok iyi arkadaş, candan birer dostturlar. Dilekleri bütünüyle gerçekleşmiştir. Mutlu bir yaşamı varlık içinde sürdürüyorlar. Günün birinde en küçüklerinin öyküsünü incelemeye değer bulursak belki yazmaya girişiriz. Hiç belli olmaz. İşte bu nedenle yaşamlarının bundan sonraki bölümünü şimdilik yazmamayı daha doğru bulduk. Kitabın sonu.